Altın.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Mavi Sürgün, Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir Kabağaçlı, Bilgi Yayınevi 9. Basım, Ekim 1995. Seslendiren Yenal İyialkan. Ön Söz. Sabırlık Tarla Kuşu Sürgün. Sabırlık vardır, güneşin ateş yağdırdığı iklimlerde biter. Anasının memesini tutup emen yavru gibi toprakları kavrayan köklerinden uçları süngülü dik yapraklarını salar. Cehennemde yanan ifrit gibi 10 yıl alevlerde yavaş yavaş büyür ve güneşte parlayan bitkisel bir anıt olur. 10 yıllarca aldığı ışıkla sıcaklığı bir kıymanı bile alıkoymadan yeni bir kılıkta yine yaratılışa verir. Böylelikle en yalın tanımıyla iyi insana benzer. Hayattan aldığını fazlasıyla gene yaşama verir. Sabırlığın çiçeği bir otomobil egzosunun püf demesiyle beli kırılan çıt kırıldığın bir menekşe çiçeği değildir. Sapı 10-15 metre boyunda dimdik bir direktir. Bu saplar devi ucuna doğru her yöne sapla tam çeyrek açıda dümdüz dallar salar, müzik notalarının do re mi'sini andıran bu dalların en aşağısındaki en uzun, bir yukarısındaki az kısa, onun üstündeki ise daha da kısa olarak yükselir. Her dalın üst tarafında bir dizi sarı alev yanar. İşte sabırlığın mavileri yükselttiği koca şamdan. Sabırlık bu çiçekle 10 yıllarca yaratılıştan topladığını yine yaratılışa verir ve bütün canını bir çiçeğe verdiği için ölür. Ama öldüğü halde adı 3000 yıldan beri ölümsüzdür. Athanato, çiçeğin sapını keserler, çardağa direk yaparlar. İtalya'da tarla kuşlarını hiç durmamacasına öttürmek için ateşle kıpkızıl kızartılmış toplu iğne uçlarıyla cız diye bir gözünü, cız diye öteki gözünü yakarlar. İki gözü kör olan tarla kuşunu bir kafese koyarlar. Mavi, açık, duru göklere özgür uçmaya alışkın kuş, ilk önce gözlerini örttüğünü sandığı kapkara paçavrayı tırnaklarıyla paralamaya çabalar ve zavallı kendini bir kat daha yaralar. Karanlığın gözüne yapışan bir paçavra, bir is ya da kurum değil, bir zindan gece olduğunu anlayınca, kanat hızıyla geceyi aşmaya, güneşe ulaşmaya çabalar. Çırpınır, çırpınır, her kanat vuruşu katı kafese çarpar, acır, acır. Kara gece aşılmaz bir kara duvardır. Uçucu kanatlardan kat kat güçlü, iç hızıyla ötmeye koyulur. Öter, öter. Gecenin öte tarafında gönlünün gününü, güneşini, nur alemini yaratır. Yine o mavi göklerine çıkar, ta altında ufuklara kadar ıssızlaşan yeryüzüne pırıl pırıl pullar gibi renk renk cıvıltısını döker döker. Allah esirgesin duramaz. Çünkü durunca karanlık, ökseci kuşçunun kara parmak ve avuçları gibi varlığını kavramaya koyulur. Öter, öter yaratılışa bütün canını gönül cömertliğiyle harıl harıl döktükten sonra boynu bükük, şu dar dünyaya kör gözlerini açık, aramızdan şükranla ayrılır. O da en kısa tanımıyla iyi insana benzer. Aldığı kadarını, hatta aldığından çoğunu dünyaya verir. Bana dramatik bir başlangıçla başla denildi. Ey okuyucu, senin için çalıştım, çabaladım. Dramatik bir başlangıcı bir türlü beceremedim. Anlatacaklarımda dram yok değil, adam akıllısı var. Ama mutlaka dramatik bir başlangıç olsun diye başa bir şeyler yazmak, çocuğa istemediği bir ilacı içirmek için ilaç bardağının kenarına reçel sürmeye benzer. Bense bu yazdıklarımı çocuk aldatmak için değil, insanlar dilerlerse okusunlar diye yazıyorum. Bu işte sabırlığın, tarla kuşunun biraz da insan kılığına girmesi var. İnsanlar dilerse okurlar, başka ne halt için yazı yazılır yahu? Bana yazılarda bir aşk macerası olsun denildi. Eh olsun dedik. Aşk macerasını gerçekten yaşanmış bir hayat parçasını içine nasıl uydurup dokuyayım diye düşündüm. Sevda dedim, olmadı. Bir sevda macerasını düşünemediğim, tasarlayamadığım için değil, evvelallah alasını uydururdum. Hem ben de insanım. Sevmemiş olur muyum? Ama sabırlığın, tarla kuşunun ve insanın bu başa gelenlerini olduğu gibi yazıyorum. Evet. Yaşamış olduğun bu hayat parçası sırasında köşede bucakta kendime, eş dosta ve herkese aynını dileyebileceğim karşılıklı gönül bağışları gördümse onları bu yazılara koyacağım. Ara sıra başa gelen kazalar vardır. İnsanın başına taş düşer, başı ezilir, otomobil altında kalır, parçalanır, ölür. Bilinen kazalardır bunlar, insanı öldürür, sen sağ ben selamet. Sorun kalmaz. Bir de feleğin insana yükledikçe yüklediği karanlıklar ve ölümler vardır. Büyümekte olan bir sabırlığa, havada uçarak türküsünü söylemekte olan bir tarla kuşuna günün birinde durup dururken buyurun karakola derler. Karakola gittiğini bilmez, karakol bir muammadır, hem karanlık son bir muamma. Belki muamma sözünün aslında karanlık anlamı vardır. Çünkü ancak karanlıkta hiçbir şey görünmez. Karakolda ona İstiklal Mahkemesi'ne gideceksin denir. Niçin İstiklal Mahkemesi'ne gittiğini bilmez, bu sefer mahkeme karanlıktır. İki jandarmayla kelepçe olarak İstiklal Mahkemesi'ne sürüklenir. Mahkemenin bulduğu bir suç vardır. Daha doğrusu mahkeme birçok şeyler arasında bir şeyi suç saymıştır, olur ha? Mahkeme istediğini suç sayar ve o suça da dilediği cezayı seçer. Sonunda cezanın idam olacağı anlaşılır. Sabırlık ve tarla kuşu eller göğüste kavuşturulmuş idamı beklerler. Sürgün edileceksin denir. Sürgünün yeri bodrum, bir muammadır, bir karanlıktır. Sabırlık ve tarla kuşu bir otobüse kapanarak sürgünlük gurbetine çıkar. Ama işte apansız karanlık kalmaz. Bu mavi sürgün yazısı bu işin nasıl olduğunu anlatacaktır. Ben şimdi kara günleriyle başlıyorum. Vals dünyası. Yeryüzünde savaşa son verecek olan Birinci Dünya Savaşı henüz bitmişti. Son savaş olacağı umulan İkinci Dünya Savaşı'na ise 18-19 yıl vardı. Zaten birinci, ikinci dünya savaşı diye savaşlara numara koymak boştu. Birinci Dünya Savaşı'yla savaş başladı ve o savaş hala bitmedi. Ne var ki savaşın çeşitli safhaları arasında politika adamları yeşil masaların çevresine toplanarak birbirine savaş bitti diyelim mi deyip haydi bitti diyelim diyorlar ve tomar tomar kağıtların üzerine basıyorlardı imzaları. Fakat savaş sinsi sinsi şurada burada devam ediyor, bir yavaşlama sonunda yine alevleniyor ve yine ortalığı sarıyordu. Ondan sonra yine masa başına geçiriliyordu, yine büyük törenlerle imzalaşılıyordu. Herkes bitti, bitti diye kendisini ve birbirini aldatıyordu. Ama ölüm kalım savaşı yine de alabildiğine bütün hızıyla sürüp gidiyordu. Durgunluk devirlerine barış deniliyor, soğuk savaş deniliyordu. Velhasıl uydur uydur ebe gümeciydi. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce artık fen bulacağını buldu, ondan sonra şaşılacak yepyeni keşifler ve icatların yapılamayacağı sanılıyordu. Söz gelimi fen, maddenin ne olduğunu bulmuştu. Madde nedir sorusunu Lavoisier ve başkaları, madde ne çoğalır ne azalır diye cevaplıyorlardı. Maddeyi tanımlayan o günün fizikçilerine karşılık bugünkü fizikçileri metafizikçi saymak gerek. Artık insanoğlu fenin saptanmış ana hatları üzerinde hiç sapıtmadan ağır ağır ilerleyecekti. Siyasi kurullar da artık son ve kesin şekillerini bulmuş sayılıyorlardı. İmparatorluk, meşrutiyet ve demokrasi vardı. Dinler de malumdu, bunca yüzyıllardan beri kurulmuş temellerinin üzerinde betonarme gibi pekleşmişlerdi. Moral de oturaklaşmış, neyin iyi, neyin kötü olduğu kesince belli olmuştu. Atalar ve nineler tarafından kurulan moral kurallarının çemberi içinde dolap beygiri gibi dönüp dolaşılacaktı. Ve son gelince nallar dikilecekti. Napolyon zamanı, yani Empire'den bu yana, kadın modaları büyük değişmeler göstermemişti. Etekler yüzyıllardan beri yerleri süpürüyordu. Kimi şairimiz, feşafesi damandan dem vuruyordu. Guillaume adlı çapkın bir Parisli ressamın sokak köşelerinde fistanlarını kaldırıp düşmüş çorap lastiklerini yukarıya çekmekte olan kadın tabloları kapış kapış gidiyordu. Çünkü o sırada kadınlar plajlarda denize bile eteklikleriyle ve bacaklarını tamamen örten kalın ve koyu renkli çoraplarla giriyorlardı. Ne düşünülecekse zaten düşünülmüş. Ne yapılacaksa zaten yapılmış olduğuna göre şairin söylediği gibi aklı ve şuuru olanın yapacağı güzel sevip de bade içmekten ibaretti. Afrika'da Kara Afrikalıların bir yabancıya rast gelince onun ne olduğunu, kim ve nereli olduğunu sormazlar. Sadece siz nasıl dans eder ve türkü söylersiniz diye sorarlarmış. Onlarca bu sorunun cevabı yabancı hakkında bilinmesi önemli olan her şeyi açıklarmış. İlk Dünya Savaşı'ndan hemen önce Avrupa'ya böyle bir sual sorulsaydı cevap ancak şöyle olabilirdi. Franz Lehár'ın ve Strauss'un valsleriyle dans ederiz. Türkü olarak da şendullar ve mavi tuna motiflerini mırıldanır ve ıslıklarız. O devirde tarihin hep yinelemeden, tekerrürden ibaret olduğu sanılıyordu. Tıpkı patinaj yapan otomobillerin tekerlekleri gibi bu sebepten de orkestranın dümbelekleri temposuna, çiftlerin büyük valste hep şen zamanın sonuna dek fırıl fırıl döneceklerine inanılıyordu. Bu duruma karşı ayaklanmalar yok değildi. Onlar bir zıvanadan çıkma, o zaman kullanılan bir deyimle bir skandal sayılıyordu. Bu zıvanadan çıkma ve skandalları gazeteler ilan ediyordu. Herkes içten, ah keşke biz de şu namusluluğu yapabilsek diye ağızların suya akarken etrafa karşı, vay gidi namuslu herifler ya da kadınlar. Bunları ne yaptıklarını okudukça insan, insan olduğuna utanıyor. Hak tüh, hak tüh onlara diyorlardı. Bu tüh tühler motorların egzoz boruları gibi insanın aşırı sinirlerini yatıştırıyordu. Dört gözlü eğlence endüstrisinin iki gözü parada, bir gözü yasalardaydı ama fal taşı gibi açtığı dördüncü gözü insanların istemez gibi görünüp de içten imrenerek can attıkları şeylerdeydi. O şeyleri endüstri yasaya ve kitaba uydurarak sahneye çıkarıyordu. Böylece striptize başlanıldı. Örneğin, Violet yatağa yatıyor deniliyordu. Violet yatağa yatmak üzere yavaş yavaş soyunuyor, tam anadan doğma olacağı zaman yatağa girip ışıkları söndürüyor. Susan banyoya giriyor. Margaret doktora gidip kendisini muayene ettiriyor. Colette muzip bir pireyi yakalıyor. Maluma pireler laubali ve edepsiz şeylerdir, akıllarına eserse Marco Polo gibi dünyayı gezerler. Ama striptizlerde pireler yasa ve yönetmeliklere göre seyahate çıkıyorlardı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yasalarınca pireler dizden yukarıya çıkamazlardı. Ama gerdandan epeyce aşağılara inebiliyorlardı. O vals alemi Viyana'sında hemen herkes incir yaprağını önünden kaldırıp ağzına takmıştı. Parola yap ama söyleme idi. Bir de kankan dansı icat edildi. Bacaklar havaları tekmeleyip havalarda döndürülüyordu. Bu dans her ne kadar dernier cri ve fin de cycle sayılıyor idiyse de aynı dansın İsa'dan çok önce Mısır'da oynanmakta olduğu Karnak tapınaklarındaki kabartmalardan anlaşıldı. Afrikalılar insanlar ve toplulukların özelliğini dans ve türkülerinde buluyorlardı. Fakat Avrupalılar toplulukların ve devirlerin özelliklerini kullandıkları silahlarda görürlerdi. Bütün fen kolları, bakteriyoloji dahil, ilk önce savaş hizmetinde zorlanıyordu. Von Clovis, von Schlieffen ve von der Goltz gibi savaş üstadları topu adeta yeni çağın imparatoru olarak tanıyorlardı. Yeni çağın imparatoru olan toplar, dünyamıza gelmiş olduklarını 1453'te 2. Mehmet'in İstanbul fethi sırasında Bizans surlarında gürleyerek ilan etmişti. Ama hiçbir zaman 1918-1921 sıralarında olduğu kadar önem kazanmamıştı. Mitolojiye göre sevgi ve sevinç tanrıcası Afrodit deniz köpüklerinden Ap-Ak doğar. Oysa 1. Dünya Savaşı'nın imparatorlarının her biri bir ateş banyosundan doğuyordu. Onların tapınağı bir Salatin Camii'nden çok daha büyüktü. Göklere kadar çıkan dört duvar arasındaki esrarengiz boşluklarda dev şekiller tavanlara kadar kararırdı. Orada dağları bile bir hiçmiş gibi kaldıracak vinçler vardı. Tavanlara kadar yükselen bu makine devlerine karşılık yerin 7 kat dibine varılır, vincin biri gırr diye çömelir, biri fırın kapağı açılırdı, seyircilerde yanmadık göz, kavrulmadık deri kalmazdı. Yeni Çağ İmparatoru toplar, kıpkızıldan öte bembeyaz bir ateş parçası olarak yavaş yavaş kalkınırdı. Vincin biri onu tutunca binlerce ton yağlarla dopdolu bir kuyuya indirirdi. İmparatorumuz yağlara değince yağlar kulak yırtıcı çığlık ve cızırtılarla tutuşur, görkemli alevler gökleri yalardı. İşte bu imparatorumuzun ikinci banyosuydu. Orada imparatorumuz soğuyarak katılaşır ve iç çamaşır olarak sırtına bir çelik kovan giydirilirdi. O kovan sırtına derisiymiş gibi yapışır. Bir kovan daha giydirilir. Sonunda imparator dış giysisi harmaniyesiyle örtülür, tekerlekli ve kundaklı tahtının üzerine oturtulurdu. İmparator hazretleri dünyaya demir ve ateş buyruklarını savurmak üzere fabrikadan dışarıya şeref verirdi. Bu imparatorların mitralyöz denilen mini minileri de vardı. Ağızları kızışıp çeneleri çözülünce boğmaca öksürüğüne tutulmuş gibi herkesin suratına dakikada 1000 mermi tükürürdü. Bunlar yeni çağ imparatorları değil, tanrıları sayılabilirdi. Yalnız bu son tanrılar ilk çağ tanrısı Apis ineği kadar ekonomik değillerdi. Apis 5-10 kilo samanla doyar, buna karşılık da 5-10 kilo kutsal fışkı ve tezek yapardı. Memelerinden bol bol sütler verir. Onlarla mükemmel yoğurtlar ve peynirler yapılırdı. Yeni çağ tanrılarının Krupp gibi, Skoda gibi kutsal şehirleri vardı. Yeryüzünde Şendul temposunda fırıl fırıl vals edilir, striptizlerle soyunulur, kankanlar da bacaklarla havada daireler çevrilirken birbirinin varına yoğuna sulanan imparatorluklar. Tanrılara silah yetiştirmek için Etna yanardağının altında gece gündüz çalışan kiklopslar gibi kutsal şehirlerde habire silah imal ediyorlardı. İmal edilen 40 ikilikler Belçika kalelerini birbiri ardınca iskambil kağıtları gibi devirdi. Vals, kankan ve striptiz devri böylece sona erdi. Yeni çağ imparatorları, Karadaylar da son olarak gürlüyorlardı. Çünkü artık atom devrinin eli kulağındaydı. İşgal sopası. Wilson prensipleri dendi. Ulusların bağımsızlığı dendi, şu bu dendi ve mütareke yapıldı. Yabancı kuvvetleri İstanbul'a girdi. Kasvetli bir günün şafağında yabancı kuvvetler bir hastane koğuşunda mı, bir karakolda mı yatmakta olan silahsız günahsız askerleri uykularında süngüleyerek öldürdü. Böylelikle şehirdeki işgal kuvvetlerinin ne kadar kuvvetli olduğu gösterildi ve İstanbul işgal edildi. Şehre adeta bir kabus havası çöktü. Şehrin tenha yerlerinden geçmek tehlikeliydi. Gazhane yokuşundan Taksim'e çıkanlar ölümü göze almalıydı. Çünkü taş kışlayı işgal eden yabancı kuvvetler yokuştan çıkanları vuruyor ve sonra koşup soyuyorlardı. Gün geçmiyordu ki yabancı kıtalar şehirde geçit töreni yapmasınlar. O cakalı kabına sığmaz kabarıklıklarıyla sokak sokak çalım satarlardı. Akıllarınca halkı sindiriyorlardı. Oysa yılmak şöyle dursun, yatkın meydan okuma duyguları boylarınca dimdik doğrulmaya koyuluyordu. Sabırlı insanların ağır ağır kabaran öfkeleri korkunç olur. Liman yabancı savaş gemileriyle doluydu. Onların arasında Averof da vardı. Üsküdar'a, boğaz içine gidip gelen küçük vapurlar, savaş gemilerinin yanından geçerken bayraklarını indirerek selamlamazlarsa, vay gidi hallerine. İkide biri olur olmaz nedenlerle, hatta ortada hiçbir neden yokken bile, sert ve hoyrat bir tavırla şehirlere, unutmayınız ki yenik bir ulusunuz, denirdi. Sözlerin böylesi, 10-11 yaşındaki Türk kızlarına bile söyleniyordu. Aman diyene pala çalınmaz denir ama dayananın önünde kuzu kesilen bunlar, kaçanın ardından kurt kesiliyorlardı. Bir gün Büyükada'ya gidecektim. İşim yoktu. Vapurun kalkacağı saatten çok daha önce vapura bindim. Niyetim vapurun tenha güvertesinde bir başıma oturup Marmara tarafına bakarak hey gidi yalancı dünya yollu bir düşünceye varmaktı. Güvertenin en arka tarafına gidip oturdum. Benden başka kimse yoktu. Saray buyruğunun ötesinde açıklığa dalgın dalgın bakarken başıma bir sopayla fena halde vuruldu. Başımdaki kalpak çöktü. Başım acıdı, hayret içinde ayağa fırladım. Önümde işgal kuvvetlerine mensup bir polis dikiliyordu. Çetrefil bir İngilizceyle, "Burada ne oturuyorsun?" diye gürledi. "Büyükada'ya gideceğim bu vapurla. Onun için oturuyorum," dedim İngilizce. bir an için Türk değil, yabancı olduğundan kuşkulanarak kibirli ve meymenesi suratında bir saygı belirir gibi oldu. "Bu yer işgal kuvvetlerine aittir," dedi. "İşgal kuvvetlerine ait olduğunu bilseydim oturmazdım," dedim. Gerçekten de oturmazdım. Durup dururken bir eşeğe sataşılır da eşek tekme atarsa kabahat eşekte de değildir. Neyse, yabancı olmadığımı anladı ve yine yüksek perdeden "bak," dedi. Elindeki sopayla oturduğum yerin üstünde ve tentenin altında bezlerle sarılmış yassı bir tahta tabelayı işaret etti. O yassı şey bir tahta levhaydı. Üzerinde "burası işgal kuvvetlerine aittir" diye yazılıydı. Ne var ki geminin sağından soluna uzanan koca tabelanın altından yere kadar bir perde sarkıyordu. Malum ya, işgal kuvvetleri mensupları Türkleri görmekle rahatsız olmayacaklardı. Gemi tayfası güverteyi yıkarken perdenin yere sarkan ve yere değen kenarını ıslanmasın diye perdeyi kaldırıp levhanın üzerine atmışlardı. Ben de bu nedenlerle oradaki yazıyı görmemiştim. Polise yazıyı göremediğimi söyledim. Haklıydım. Ne var ki o zaman bir Türk'ün haklı olmaya hakkı yoktu. Herif beni omzumdan dürttü. Başımdaki kalpak yere düştü. Ölür müsün, öldürür müsün? İlk tepkim yaradana sığınarak ve "ya fettah" diyerek herife bir tokat aşık etmekti. "Ya sabır," dedim. Ses çıkartmadım. Çünkü Kroaker Oteli'nin bodrum katına götürülerek oradan çıkmamak da vardı bu işin sonunda. Zaten sokaklarda çeşitli bahanelerle söz gelimi tramvaydan atladı diye insanların dövüldükleri görülüyordu. Onlar asıl tramvaydan atladıkları için değil, Türk oldukları için dövülüyorlardı. Bu halleri görenler müdahale edemiyorlardı. Ama çoğu, bir başkası değil, kendileri dövülüyormuş gibi öfkeleniyorlardı. Sanki bu işgal kuvvetleri, insanoğlunda zorbalık, kahpelik, küstahlık ve alçaklık namına ne varsa topu da meydana çıksın diye İstanbul'a gönderilmişlerdi. Bir gün İstanbul'un o ahmak ıslatan yağmuru sinsi sinsi karanlık ve sefaleti yağdırıyordu. Köprüyü geçiyordum. İki işgal polisi vura vura yere yıktıkları bir fukara Türk'ü elindeki sopalarla dövüyorlardı. Adamcalı soluğu ağır ağır alıyor, göğsü demirci körüğü gibi inip inip kalkıyordu. Ara sıra çamurlara batmış dizini karnına çekip sonra hızla uzatıyordu. Canlı çekişiyordu ne, zavallının çevresinde 4-5 metre uzağında küçük bir kalabalık halka olmuştu. Bunların gözlerinden işlerinin kan ağlamakta oldukları besbelliydi. Onlar da yerdeki fukara kadar işkence çekmekteydiler. Hani ihtiyar araba atları olur, yıllarca eziyet çekmişlerdir, yorgun argındırlar. Ayakları kayar yere düşerler. Kalksın diye biri tekmeler, beriki kamçılar. Yıllarca yük çekmiş günahsız yaratığın yürekler acısı bir bakışı vardır, bu adam da öyle bakıyordu. O bakışı hiç unutmayacağım. Yalvarmıyordu, meydan da okumuyordu. Polisin biri cebinden bir defter çıkardı, oraya kurşun kalemle bir şeyler yazdı. Görevini ve marifetini yapmış olanların gururuyla defteri göğüs cebine soktu. Polislerin ikisi de "var mı bize yan bakan" diyen adımlarla defolup gittiler. Hemen küçük kalabalık yerde yatan fukarayı koşup kaldırdılar. İki kişi koltuklarına geçerek onu avutucu tatlı sözlerle götürdüler. O zavallı dövülürken benim yanımda tıknaz bir adam durup bakıyordu. Dişlerinin arasından "gel taş ol da dayan" diye mırıldandı. Öfkesinden beti benzi uçmuştu. Birdenbire yedi cin tarafından kovalanıyormuş gibi koşa koşa kaçtı. Herhalde adam kendini tutamayarak polislerin üzerine atılacağını anladı ve hiç faydalı bir sonuç vermeyecek olan böyle bir davranışı kendine yasak ederek kaçtı oradan. O sırada ötede beride işgal kuvvetlerine karşı yapılan tepkiler duyuluyordu. Söz gelimi sinemada ışıklar söndükten sonra işgal subaylarından birinin tepesine güm diye ağır bir cisim indirilmesi gibi. Fakat neye yarardı? Sinema salonu allak bullak oluyor ve birçok günahsız tutuklanıyordu. İnsanın sinirine dokunan, çekilen eziyet değildi. Halk zaten eziyete idmanlıydı. Ancak eziyetin bu çeşidini gururuna yediremiyordu. Bu tepkiler pek seyrekti. Çünkü toplum kişisel tepkilerden çok ordu halinde toplu tepkiler bekliyordu. Annemin Taksim'deki binasının ilk katını bir İngiliz subayı işgal etmişti. 6 oda mıydı ne? İngiliz ciheti askeriyesi aylık kirayı 6 lira olarak saptamıştı. Fakat Terkos şirketi suyu kesince subay dışarıdan kovalarla su getiriyordu. Bu su parası kiradan düşülünce annem borçlu çıkıyordu. Aradan bir yılı aşan bir zaman geçtikten sonra annem şikayet komisyonuna gidip durumu bildirmemi rica etti. Şikayet komisyonu yani Claims Commission Pangaltı'daki eski harbiye mektebindeydi. Orası yabancı kuvvetler tarafından işgal edilmişti. Bir gün vaktiyle harbiye mektebi olan binanın kapısına vardım. Kapıda askerler nöbet bekliyorlardı. Kapıdan yanıma bir polis taktılar. Bana yolu göstermesi için değil fakat bir fena niyette bulunmayayım diye. Uzun bir koridordan geçtik. O koridorda mermer levhalar üzerine harbiyeden subay çıkıp savaş meydanlarında şehit olanların adları uyulmuştu. Üzüldüm. Şikayet komisyonu odasına vardım. Komisyon topu topu bir İngiliz onbaşısından ibaretmiş. Ona durumu anlattım. Birdenbire herif yüzüme tabanca patlatırcasına "Sen kendini beyaz insan mı sanıyorsun?" diye haykırdı. Ben de "Senin kadar beyazım." dedim. Hemen herif cebinden bir düdük çıkartıp aceleyle öttürdü. Binanın uzak yakın çeşitli odalarından başka düdük sesleri buna cevap verdi. Demek ki gelen şikayetçiyi korkutmak için böyle bir tertibe başvuruyorlardı. Arkamı dönünce arkamda 10 kadar asker sıralanmış olduğunu gördüm. Ses çıkarmadım. "Hiçbir diyeceğim yok, haklısınız," dedim. O koridordan geçerek çıkıp gittim. O sırada bir arkadaşla konuşurken arkadaş İstanbul'dan şehir hala bir Türk şehriymiş gibi söz ediyordu. Kendisine çok yanıldığını, Fatih'in 500 yıl önce İstanbul'u fethettiği gibi biz de şimdi şehri ikinci kez fethetmezsek şehrin bir Türk şehri sayılamayacağını söyledim. İşin gerçeği bundan ibaretti. Pirimiz Es-Seyyid Ahmet Muhiddin-i Rufai. Bu çekilmez durumun kafama dank etmesi için tepeme sürekli işgal polisi sopası yemeye gerek yoktu. Zaten sopa yemesem de yüzümde beyaz insan olmadığım haykırılmasa da durumun bütün zehir zemberek kasveti içime çöküyordu. Bir gönül açıklığı, yaşama sevinci kalmamıştı. O işgal havası ve dünyasından ayrılmalıydım mutlaka. Anadolu'ya kaçmayı, özgür bir yere varmayı özlüyordum. Anadolu'ya gitmek için sağlık durumum uygun değildi. Ciğerlerimde lezyonlar vardı. Balık olup yüzüp, kuş olarak uçup o alemden çıkamazdım. O alemi görmeyeyim diye dört duvar arasına da kapanamazdım. Gövdemle ayrılamıyordum ama bir de gönül olarak ayrılmak vardı. İşgal altındaki İstanbul'da değil, işgalden uzak kalan İstanbul'da yaşamak vardı. İstanbul'da, Fatih'te, Molla Gürani ve Kovacı Dede adlı cana yakın mahallelerde bir dergah vardı. O dergahta derviş oldum. Dergah bir Rufai dergahıydı. Ama ayinlere, Mevlevi, Bektaşi ve başka tarikat mensupları da katılıyorlardı. Tekke postnişini ve bir marif müfettişiydi. Arapça ve Farsçadan başka Fransızca ve eski Elen dilini biliyordu. Orası son zamanlardaki tekkelere benzemiyordu. Orada bir aşk olsun aslında bir hayret nidası değildir. Bana verdiğin acı sevgiye dönsün anlamına gelir. Başka zaviyelerin dervişlerine, derviş deyince gülesim geldi, ensesine bir tokat vurasım geldi denebilirdi. Ama Molla Gürani dergahındaki dervişlere bu sözler denemezdi. Her ne hal ise dervişlik kısmen de olsa beni işgal İstanbul'dan ayırıp Türk İstanbul'unda yaşatabilirdi. Bir şeyi olur gibi görünmeye çabalamaktansa o şeyi gerçekten olmak daha kolayıma gelir. Dünyaya bir kere geliyoruz, hayatımızı erzats olarak geçiremeyiz ya. Zaten gerçekten o işgal havasından çekilmek ancak gerçekten bir başka duygu alemine girmekle mümkün olurdu. Bunları ben mantıkla anlatmaya çalışıyordum fakat arada anlatılması güç duygular da var. Derler ya hayat pek anlatılmaz, yaşanır. Ayin gecelerinde dergaha gidip derviş giysilerimizi orada giyiyorduk. Haydari yani cübbeyi ve rüfai tacını, Irakiye üzerine siyah sarığı, çantada ya da bohçe ederek Fatih'e taşımak gerekiyordu. Bu iş bana göre saçma bir şeydi. Kendi gözümde bir transformist oluyordum. Hani sahneye 2 metre eninde bir paravana koyarlar da transformist paravanın bu tarafının arkasına Christophe Colomb olarak geçer. O tarafından ise Napolyon olarak çıkar. Ben de transformist Fregoli gibi boyuna kalıp mı değiştirecektim? İçim neyse dışım da oydu. Kimi insan ahtapota benzer. Ahtapotun ampulü andıran başının içi boştur. Bir eldivenin içini dışına çevirir gibi başının içini dışına çıkardınız mıydı ahtapot ölür. Bir aşağılık duygum yoktu ki işgal halkına Batı uygarlığını anladığımı göstermek için smokin ile tekkiye gideyim. Üsküdar'da evde Irakiye'yi başıma takar, Haydari'yi sırtıma giyer, Beşiktaş'a ya da köprüye çıkıp oradan Fatih'e giderdim. Şehrin camilerinde namaz kılmak hoşuma giderdi. Üsküdar'da Şemsipaşa Camii'nde işgal edilmiş şehirden bir uzaklık duyardım. Akşam namazı için Karacaahmet'te Marmara'ya bakan bir camiyi seçerdim. Batan güneşin kopardığı görkemli renk kıyametinin kıpkızıl angısı göklerde hala inlerken orada akşam namazı kılmaktan çok hoşlanırdım. Karacaahmet'in servileri arkamızda ve yanlarımızda ateş sütunları gibi dikilirlerdi. Öğleyin Sultanahmet Camii ışık içinde olurdu. O caminin mimarisinde mi ne, ışığı çoğaltma gücü var. Orası gönül sıkıcı karanlıkları gideren bir ışıklar mucizesi, bir aydınlıklar sarayıydı. Çinicilik sanatı bakımından Rüstempaşa Camii'ne ne kadar hayran da kalsam o camide namaz kılmak bana bir Kütahya vazosunun içinde namaz kılmak gibi geliyordu. Galata'daki yeraltı camii Rüstempaşa'dan çok daha karanlık olduğu halde bana bir açıklık veriyordu. Güneşli günlerde İnci'nin top attığı o ıssız Fatih yangın yerinden elde alsa, kendi kendime Fatih'e doğru yürümek çok hoşuma giderdi. Yükseklerde kırlangıçlar çark ederdi, benim de işgalden uzak olan o boşlukta türkü söyleyesim gelirdi, sesim ta kuşlara kadar koyu verirdim. Bir gün güneş batarken gene o yangın yerinden geçiyordum. Oradan kimse geçmezdi. Önümde giden upuzun gölgeme dalmış yürürken uzaktan bir ses duydum. Baktım, güneşe karşı benim yürümün aksine yürüyen bir kadının kara silüetini gördüm. Kadın türkü söylüyordu. Rüzgarın yelpazeleyişine göre sesi şimdi geliyor, şimdi gelmiyordu. Türküsünde ancak turnam turnam sözlerini duyabildim. Sesinden genç bir şey olduğu anlaşılıyordu. Ama ister genç ister ihtiyar, sesinde sevgisinden, yalnızlığından, yorgun bir yurt özlemiyle bir şeyler anlatan bir hal vardı. Açık göklerde birkaç hafif ve renkli bulut, gruba doğru, ışığa doğru yavaş yavaş seyahat ediyordu. Kuşların gökte artık son cıvıltıları kulağa bir cız gibi geliyordu. O ses, insanın sefalet ve çirkinliklere rağmen var olan güzellik, bunca kötülüğe rağmen var olan derin iyilik, başkalık çokluğuna rağmen var olan birlik hakkında düşündürüyordu. Bu öyle bir güzellik, iyilik ve birlikti ki entelektüel incelemeler ona erişemiyordu. Ama insanın gönlü kimi sefer durup dururken birdenbire onun farkına varıyordu. İnsan o sesten duyuyordu ki insanoğlu her varlığı birbirine yaraştıran ve bağdaştıran genel kozmik uyuma bir istisna değil, aksine evrensel hayatın bir parçasıdır. Yine bir gün Şemsipaşa'daki evimizden derviş giysileriyle çıktım. Doğancılar Mevlevi dergahının önünden geçerken odanın şeyhi ve iki müridi dergah kapısından çıkıyordu. Beni görünce tanımadıkları halde sağ ellerini yüreklerinin üzerine koyarak baş eğip selam verdiler. Ben de selam verdim. Hoşuma gidiyordu bu selamlar. Ne tuhaftır, sokakta cana yakın yüzlü birini görürseniz içinizden ona "Hey insanoğlu, geçmişte ve gelecekte rastlantı sonucu işte birbirimizi dünya gözüyle görüyoruz. Nasılsın bakalım?" diyesiniz gelir. Ama kendinizi tutarsınız çünkü görenek ve geleneğe göre birbirinizin yabancısısınız. Yanaşmaya gelmez çünkü kirpiymişsiniz gibi dikenleriniz birbirine batar. Somurtacaksınız. Oysa yabancı olsa da el yürekte eğilerek selam vermek hoş oluyordu. Neyse, Üsküdar iskelesine vardım. Beşiktaş'a uğrayan bir vapur gitmek üzereydi. Ona bindim. İkindi namazını kılmak üzere Beşiktaş Camii'ne girdim. Orada büyük cemaat namaz kılmıştı. İşgal dolayısıyla camilere çoğu kere kalabalık gidiliyordu. İkinci cemaat, yani geç gelenler, 400-500 kişi kadar vardı. İkinci cemaate, cemaat içinden birisi imamlık ederdi. Beni görünce, "Buyurunuz imamete," dediler. Ben onlara, "Beni bağışlayınız, imamette kusur ederim," diyemezdim ya. Yaradan'a sığınarak imam diye hemşehrilerimin başına geçtim. İkindi namazı 4 rekat farzdır. Namazı biliyordum ama çok heyecanlıydım. Secdeye varıp kalkarken rekatları saymasını unutmuştum. Selam verip namazı tamamlayacağım fakat 3. rekatta mıyım, 4. de mi, 5. de miyim bilmiyorum. İçimden, ey Tanrı, bana değilse de bana inanarak bana uyan cemaati acı diye sığınarak sağa sola selam verdim. Çok şükür selamı tam 4. rekatta vermişim. Çünkü cemaatte bir estağfurullah diyen olmadı. Karanlıkta gök kuşakları. İşgal günlerinde vaktiyle başkent olan koca şehirde fukaralık ve sefalet vardı. Bir gün içleri çorba dolu karavanaları taşıyan askerler Şemsi Paşa'da deniz kenarındaki bir mermer türbenin önünden geçiyorlardı. Türbenin önünde mermerden bir rıhtım vardı. Taşınırken sallanan karavanalardan ara sıra mermerin üzerine çorba damlaları düşüyordu. Askerin 5-10 adım gerisinde yürüyen paçarolar giymiş 7-8 yaşlarındaki bir çocuk çorbanın damladığı yerlerde diz üstü geliyor, ellerini yere dayıyor ve eğilerek damlaları birer birer yalıyordu. Yüzüne baktım, sıska yavru bir çift kara gözden ibaret kalmıştı. Onun bakışını hiç unutmayacağım. Bugüne bugün İstanbul denince gözümün önüne kasvetli işgal kışlaları gelir. Sokaklar Wrangel ordusunun döküntüleriyle dolu. Bunlara karşılık şehirli Türkler, iğreti birer yabancı, bugün var yarın yok olacak yoksul gölgeler. O işgal yıllarının ağır loşluğu sanki şehre öylesine sindi ki orada görecek hısım akraba ve can arkadaşlar olmasa orasını 40 yıl görmesem göresim gelmez. Hani İstanbul'un o ardı arkası gelmez kapalı günlerini bilirsiniz. Güneşin doğacağı tan yerinde bir kadavra ağartısı peydahlanır. Sanki gece günü doğuracağım derken onu düşürmüştür. Gün ölü doğar. Gece karanlığının az çok ağarmasından ibarettir gün. Gök ne karadır ne de ak. Renksizliğin ta kendisi olan beti benzi kül bir kurşunidir. Hem de kurşun gibi ağır oturur insanın gönlüne. Gök su doludur, pis bir tulum gibi aşağıya sarkar. Sonra minarelerin biri onu deler. Artık ahmak zatan diye miskin, mıymıntı bir mızmızlık sızar da sızar. Ne durur ne yağar. Günlük güneşlik günler yok değildir. Ama onlar istisnalardır. Yani yıl süresince kafile halinde giden günlerin biri, her nedense kafileden çıkmış, yolunu sapıtarak ve bu arada eni konu kirlenerek, eskaza İstanbul'a uğramıştır. Hele o işgal günlerinde, uğradığına ve uğrayacağına da bin pişman olurdu ya, bula bula burasını mı bulduk diye somurturdu. O sıralarda rast geldiğim insancıl davranışlar, kara zemin üzerine yayılan bir gök kuşağı gibi insanı hayran bırakıyordu. Bir gün köprünün üstünde tramvay bekliyordum. Balon satan bir adamın omuzundan, sırtından bileklerinden havaya kırmızı, mavi, yeşil balonlar yükseliyordu. Satıcı, kırık bir sesle, ''Balon, balon!'' diye bağırıyordu. Bir Türk polisi geldi adama, ''Yürü bakalım!'' dedi. Satıcı, polise yavaşça bir şeyler söyledi. Polis acıdı ki, iyi ama şöyle bir kenara çekil bari, dedi gitti. Baloncu 2 adım çekildi. Bir eliyle bir çocuğu çeken sıcak giyinmişin biri, ucuza balon almak niyetiyle, benim siftahım pek uğurludur diyerek pazarlığa kalkıştı. Baloncu fiyat kırmadı. Ötekinin yüzü odun gibi katılaştı. Balonu aldı. Çarşaflı kadınların yedeğinde gelen kimi çocuklar, anne bana balon alsana deyince ya balon alıyor ya almıyorlardı. Yaşlı başlı bir adamın ardınca yarım pabuçlu, üstü başı pırtık bir çocuk geçiyordu. Öteki çocuklar gibi, bana balon alsana demedi ama hem korkan hem de imrenen gözlerle öylesine baktı ki, baloncu yaşlı başlı adama, çocuk için bir balon alsanıza dedi. Adam küplere bindi, sen çocukları ayartmak için mi burada duruyorsun diye çıkıştı. Baloncu sadece, hediyem olsun yavruya dedi ve çocuğa bir balon uzattı. Çocuk korktu, sonra satıcının ısrarı üzerine balonu tuttu. Öteki kesesine davrandı. O sıralarda sık sık başımı alır, şehir sınırlarından uzaklara yürürdüm. Rami'den, Kağıthane'den ötelere gider, Çamlıca'nın ta tepesine çıkardım. O yerler bana fena günde yar olurlardı. Bu ıssız yerlerin havasıyla, toprağıyla, uzakta gören denizleriyle birdim. Etim, gövdem onlardandı. Karımdaki sıcaklık, günlük güneşin sıcaklığı, kasırga hızına varan rüzgar ihtiraslarımdı. Ben yabancıydım. İstanbul'un şehrimsi, ticaret ve nakit kültürünün ve eğlence yerlerini. Onlarla kat kat kılıflanmamız gerekiyordu. O kılıf gönlüme bir türlü yapışmıyordu. İstanbul'un yabancılığı karşısında açık gök, esmer toprak, otlar, ağaçlar, rüzgar, yağmur, şimşek, yıldızlar bana yabancı gelmiyorlardı. Yaratılışın yarattığı otağa, ağaca, insana, yani yavrularına verdiği bir sevinç ve mutluluk vardır, onu özlüyordum. İnsanlar doğayı yeniyoruz diye daha büyük bir sevinç ve mutluluk peşine düşmüşlerdi. Kimdir yaratılışı yenen? İnsan beyni mi? O da yaratılışın bir yaratığıdır. O zaman İstanbul'da, İhsaniye'de, Karlık Bayırı'nın üzerinde oturuyordum. Zaten şehirde oturulacak bir orası, bir de Cihangir vardı. Oraları büyük manzaralı yerlerdir. Uçurum gibi kalkınan Karlık Bayırı'nın önünde, Marmara ta ufuklara kadar yayılır, insana engin uzaklık ve gezi duygusunu verir. Orada insan bir duvarlar ormanı içinde sıkışa kalmaz. O zaman okumasından hoşlandığım kitapların çoğu seyahat kitapları ve ütopilerdi. Onlarda can attığım bir yeri arıyordum. O can attığım yere meçhul diyar ve tılsımlı ada adını vereyim. O yerler kuru kuru avutulmaz sezgi yoluyla görülür. Meçhul diyar ve tılsımlı ada her insanın gönül yurdudur. Yeygi arayan açlıkla tılsımlı adayı arıyordum. Sözle söylenileceklerin en alası şiirle anlatılır. Ama şiir güç ve uzun süren bir iştir. Duygu baskısı altında insanın can evine kıyan bir hasret uzun zaman gönülde yatar ve bir pırlanta haline gelir. O meçhul diyara ve tılsımlı adaya yüzlerce kere mısralarda varılmıştır. Mesela dağ yüksekliklerinden aşağılara bakılırken aşağıları örten sislerin sıyrılıvermesiyle güzel bir yerin apansızın bütün şanıyla parlaması gibi. Shakespeare orasını apaçık kılan sihirbazlardan biridir. Dante'nin mücevher şekline girmiş sandıklar dolusu tılsımlı adaları vardır. O parıltıları vakur eserinin ötesine berisine cömert avuçlarla saçar durur. Petrarca'da hemşerisinden pek geri kalmaz. Kiats Hiperion'da. Milton cennetinin 4. kitabında orasını hep aydına çıkarırlar. Virgilius'un sanki başka işi gücü yoktur, gelir gelir orasını göz önüne koyuverir. Denizde dalga tepesinden yüzücünün birdenbire İtalya'yı görüvermesi unutulur şeylerden değildir. Bu adamlar o yeri göz önüne getiriverirken hiç sanat manat kullanmazlar. Sadece konu ve onun yüklemi olduğu halde tılsımlı adayı gözlerimizle gördüğümüz yerlerden daha açık olarak seyrederiz. 2,5 basbayağı sözde bu mucizeyi açıl ya susam dermişçesine nasıl becerdikleri şaşılacak şeydir. Bir gün Çamlıca'da Tağ Tepe'de bir çobana rastladım. Açık yerleri seyrede koymuş olan çoğu dağ adamlarının ve denizcilerin bakışında engin ufukların anıları oluyor. Uzun oluyor onların bakışı. O çobanın gözleri de öyleydi. Aşağılarda bütün İstanbul, adalar ve Marmara açıklara kadar seriliyordu. Bana çoban, ne tuhaftır, insan Üsküdar'a, Doğancılar'a, Köprü'ye buradan bakıyor da oralara varınca oraları buradan görüldükleri gibi görünmüyorlar, dedi ve durdu, düşündü, sonra acaba neden, dedi. İşte o anda onun da meçhul diyar ve tılsımlı adayı görenin biri olduğunu anladım. Pek öğrenimle möğrenimle olmuyor bu iş. Uzakta öten bir horozun sesi, diye adeta başka bir alemden uzak uzak gelir gibi oldu. Adeta çağırıcı bir çığlıktı o. Tılsımlı adayla meçhul diyarı kuruntudan ibaret saymamalı. Oraların duygu yönünde arayanlarıyla at başı giden akıl yönü arayıcıları vardır. Bu çeşit yolcular dünyayı ve kendileri unutarak uçak icadına ve penisilin keşfine koyuldular. Bu iki kafile yolcularının ikisini de temsil eden birisi varsa o da Christophe Colomb'dur. O da meçhul diyarın hemen hemen her yolcusu gibi oraya bir at taktı. Hindistan ya da Çin dedi. Çamlıca'dan bakan çobanın gözüne meçhul diyar ve tılsımlı ada gibi görünen İstanbul ve adalar, o pahalı, sözüm ona eğlence yerleriyle, barlarıyla, çalgılı ve şarkılı Beyoğlu hiç de yüksekten görülen meçhul diyar değildi. Hele büyük adanın tılsımlı adaya benzer yeri hiç yoktu. Bir de insanın sığınabileceği bir müzik evreni vardı. Bunu söyleyince okuyucunun aklına belki Alaturka denilen müzik gelir. Yani Kürdili Hicazkar, Acema Şiran Peşrevi gibi şeyler. Onlar çocukluktan beri bana bir diş ağrısı etkisi yapardı. Türkülerin pek seyrek olarak dokunaklı oldukları yerler vardı. Söz gelimi Ömer Hayyam tarzında izbe bir meyhanenin içine, kapı aralığından taze bir sabah yıldızının göz kırpışlarıyla Tanyer'in ağırtısı girerken, uyanan Neva'nın kuş cıvıltısına karışması güzeldi. Eski ahşap evlerin arasından geçen sokakların ayrı ayrı ağaran toparlak kaldırım taşlarına, evlerin karanlık pencereleri kara kara bakarken ve mahalle çeşmesinden düşen seyrek damlalar şıp şıp ederken, birinin ta can evinden yırtılan bir hey hey nidası insanı birdenbire duraklatan bir şey olurdu. Ama bütün bunları çevresi ve dekorundan ayırınca dokunaklıkları kalmaz. Yalnız müzik olarak değerleri olanlar yok gibidir. Müzik ne büyük varlıktır. Kimisine bir gönül şarabıdır. İnsanın içinde neler uyandırmaz. Meçhul diyarın ve tılsımlı adanın ta kendisi olur, gönül yurdu olur. Sanki sonsuz ne varsa onlardan insanı ayıran kısa uzaklığı hemencecik aştırır. O devirde insan şekline girmiş meçhul diyarlarım ve tılsımlı adalarım da vardı. Arkadaşlık bana uyku gibi geliyordu. Hani insan uykuya varacağını düşünmeden gözleri tatlı tatlı ağırlaşır da farkına varmadan uyuyakalır, rahat eder. Derler ya, arkadaşı seçmezden önce dikkatli, tedbirli davranmalıymış, arkadaşlık yavaş yavaş geliştirilecek bir bitkiymiş. Ağır ağır büyüyen meşe ağacı mı yetiştiriyoruz yahu? Gönül akınca paldır küldür akar, turp sulayan arklardan yürüyormuş gibi seyrek ve idareli akmayı kabul etmen.